Ayrım 17. Düzünden Candan Yazılar 1. 1967-1992. Can Yücel. Sayfa 249. Hay hinli, vay cinli. Yeni caminin karşısındaki hani şu çiçek pazarı olan parka giriyordum merdivenlerden. Sıtma görmemiş bir ses. Baktım ağaçların orada kara yağız, dif gibi bir herif. Geçmiş bir sandalyenin karşısına barbar bağırıyor. Gazete kağıdı serili sandalyenin üstüne, altında da kağıdın kabarıkça bir şey var. Bana Dirlik Mehmet derler diyor adam. Malatya'nın Malatya'sındanım. Elhamdülillah Müslüman. Ne gelirse aklına söylüyor işte, cazgırlığına yani. Arada bir de şimdi size benim boğayı oynatacağım göreceksiniz diye defleniyor, atıyor narayı. Hay cinli, vay cinli. Zaten yorgundum, oturdum kenardaki kahvenin siper bir masasına. Dalmışım elimdeki gazeteye, ara sıra göz atıyorum. Cinci hocanın yönüne çevresindeki halka büyüdü. Hala çığırıp duruyor o hay cinli, vay cinli diye. Kalkma zamanım geldi, davrandım ayağa, ilerledim halkaya doğru. Kasketli bir genç duruyor kenarda, sordum. Yılan oynattı mı dedim. Yok be abi dedi, o yılan mılan değil, yalan oynatıyor. Şimdi işte buraya bir ara başlık koymam gerek. Niyetim yok çünkü. 159'dan damı boylamaya. Hem benim bu hükümetin maneviyatına ve manevi şahsiyatına sonsuz ve mahsus saygım var değil mi? Savcı yanlış anlamasın beni yani. Ey ruh! Kahvenin orada gazete okuyordum dedim az size. Bir haber ilişti gözüme. Erbakan hocamız esaslı ve temelli bir icraat vaatinde daha bulunuyor. Her hastaneye hastaların manevi tedavisiyle uğraşacak, bir sosyal hekim atanacakmış. Kim olacaksa artık bu sosyal hekimler, gurebanın maneviyatını tedvir edeceklermiş. Kör karanlıkta yataklarının başında ezan okuyarak ya da hatim indirerek hastaların ruhlarını da iyileştireceklermiş. Çok ince fikirli ve halkını çok seven bir lider şu Sayın Erbakan. Böylece Hacı Hoca takımına yeni bir iş kapısı açacak anlaşılan. Bu memlekette işsizliğin kökünü kazıyacağız demiyor mu kendisi? Bu yoldan da işte manevi kalkınmamızla maddi kalkınmamız bir arada yürütülmüş olacak. Bu dehakâr tedbire hiç kimsenin bir diyeceği yok. Yalnız hocamızın da ortağı bulunduğu şimdiki hükümetin ben çok daha köklü bir programı yürürlüğe koyduğunu sanıyordum. Yurttaşlarımızın tek tek ruhlarını arıtıp maneviyatlarını abat etmek yerine bütün milleti olduğu gibi ruh haline getirmek çok daha kestirme bir çare bence. Nitekim hükümet son giriştiği ekonomik politikayla bu işin icabına bakmaya kararlı görünmüştü bana. Yani bu zamlarla, fiyat artışlarıyla falan bir yandan da ücretlerle maaşları sabit tutarak kısa zamanda milleti bir ruh haline getirip topumuzu birden göğe ağdırmak istiyorlar kanısına varmıştım. Çünkü böylesi bir tutum bu hükümetin şanına daha uygun. Hem sonra sanayicilerimiz de pek haz edeceklerdir bu işten. Düşünsenize, ne toplu sözleşme ne de grev kalacak. Ücret ödeme yok, sigorta yok. Oturacak patronlar sabahları yuvarlak bir masanın çevresine ''Ey ruh!'' diye höykürdüler mi, kaç işçi lazımsa fabrikaların artık o kadarını çağıracaklar. Onlar da gelip bila ücret geçecekler makinelerin başına. Paydos zamanı yine bir seans daha. Ruhlar def ediliverecek ahiretteki yatakhanelerine. Böylece komünizm belasından da halas olmuş olacağız. Erbakan'ın bir türlü ilan etmediği 4. 5 yıllık plan bu esasa göre hazırlanmış olmalı. Ve böyledir de, eminim gidiş o çünkü. Başka türlü nasıl kapatılır o ticaret açığı, nasıl ödenir milyonlarca borç? Şimdi atlayıp bir otobüse gideceğim yeni caminin oraya. Bir de Dirlik Mehmet'e danışacağım. Bakalım o ne diyor bu işe. 14 Ekim 1977. Biz Rusya mıyız, haccı yasaklayalım. Başbakan Süleyman Demirel, kolera ve ilaç konusundaki görüşünü dün en sonunda açıklamış. AP grubunda yapılan bir konuşmayı yanıtlarken, biz Rusya mıyız ki haccı yasaklayalım demişler. Demirel her zaman olduğu gibi haklı. Elbet biz Rusya değiliz, gırtlağımıza kadar borçlayız. Elbet biz Rusya değiliz, yıllık ithalatımız 6 milyar, ihracatımız 2, ödemeler açığını kapamıyoruz. Elbet biz Rusya değiliz, müflis haldeyiz, sağa sola el açıyoruz. Kimse de öyle bol keseden bize yardıma istekli değil. Elbet biz Rusya değiliz. Yardım için eteğine sarıldığımız IMF temsilcileri yurdumuza geldiler, durumumuzu incelediler. Bize el uzatabilmek için gerekli gördükleri koşulları ileri sürdüler. Bizimkiler de darboğazdan kurtulma telaşı içinde, halkın sırtından tefeci konuklarımıza yaranmak için bugünkü siyasal ortamda ne ödün verebilirse tümünü verdiği halde IMF'cileri hoşnut edemediler. Yardım işi askıda kaldı. Elbet biz Rusya değiliz. Maliye Bakanımızı Amerika'ya yolladık. Türkiye kamuoyunun gözlerinden ırak, kulağından uzak, kapıların ardında yapılan görüşmeler sonunda hükümetimizce ilan edildiğine göre IMF bize telafi edici finansman kolaylığı fonundan 45 milyon dolar ihsan eyledi. Elbet biz Rusya değiliz. O IMF'den koparıldığı muştalıdan 45 milyon bir türlü bizim hazineye damlamıyor. Oysa biz kredi transı istiyormuşuz. Trans Frenkçe cezbe demektir biliyorsunuz. Kendini kaybetmek, kendinden geçmek yani. Biz bu hale hükümetçe razıyız da dostlarımız öyle kolay kolay kendinden geçmek yok diyor. Çok da ağır koşullar ileri sürüyorlar. İkinci bir devalüasyondan tut da. Elbet biz Rusya değiliz. Birleşik Amerika IMF'nin aracılığıyla bize Kıbrıs'ta toprak ödünü vermedikçe ne askercil ne siyasal ne de ekonomik ambargo kalkar. Doğru dürüst kredi filan da alamazsın diye cevabı dayatıyor. Elbet biz Rusya değiliz. Dışarıya muhtaç haldeyiz. Kapitalizme bendeleşmişiz. Elbet biz Rusya değiliz. Dış basında batılı canibinden yüz bulmayan Türk hükümetinin Rusya'ya başvuracağına bir de o kapıyı kurcalayacağına dair haberler sıklaşıyor. Demirel Kasım'da Moskova'ya gidecekmiş. Elbet biz Rusya değiliz. Değil ağır sanayi, aramalı sanayi bile kuramadık daha. Tüketim sularında batıp çıkıyoruz. Elbet biz Rusya değiliz. Çelik sanayimizi, metalurji sanayimizi, hükümetlerimizin insanlığın baş düşmanı komünizmin beşiği diye sabah akşam karaladığı Rusya'nın parasıyla, tekniğiyle haka başa getirebiliyoruz. Elbet biz Rusya değiliz. Enerji kıtlığından fabrikalarımız durunca ve evlerimizde göz gözü görmez bir yaşantıya mahkum edildiğimizde o Rusya'dan enerji kiralamanın çaresine bakıyoruz. Elbet biz Rusya değiliz. Okuyup yazma bilmeyenlerimizin oranı hala %50'nin altına düşmedi. Elbet biz Rusya değiliz. Kentlerimiz pis mi pis, lağımlar dışarıdan akıyor, besinlerimiz denetimsiz satılıyor. Elbet biz Rusya değiliz. Sağlık kuruluşlarımız yetersiz, bir kızamıktan bile her yıl yüzlerce bebe ölüyor. Elbet biz Rusya değiliz. Kolera yurdumuzda bir kökleşti mi salgını nasıl durduracağımızı bilemeyeceğiz. Elbet biz Rusya değiliz. Onun için de işte, yani Rusya olmadığımız için, hem halkımızın sağlığını korumak hem de bu hacil durumda kuruş kuruş denkleştirmek üzere bakanlarımızı gurbet ellere cerre yolladığımız dolarları Arabistan çöllerine gömecek kudretimiz olmadığı için, haccı yasaklamamız gerekirken, başımızda bu zorunlu kararı üç başlılığından ötürü alamayan bir hükümet bulunduğu için, şimdi soruyorum size, biz Rusya mıyız ki hac yasaklayalım? 15 Ekim 1977 Şahmat ve Şamata. Halk ağzımızda milletin devlet karşısında aczine, bence hiç ihtiyari değil, üstelik acı gerçeklerin koştuğu bir mecburiyetle dile getirişimizin en belirgin örneği o hep bildiğimiz devlet baba deyimidir. Bana şimdi bir de anayasa anaçlığı eklendiğine göre kutsal aile yanılmıyorsam en azından 20 yıldır devlet tiyatrolarımızda sahnelenip duran başlıca oyunumuzdur. Bu oyunun pek pederşahi, ataerkil bir yapısı ve kurgusu olduğunu bana sorarsanız en yetkin sahneye koyucular bile gizleyememektedir. Üstümüze kapanan her perdede ananın hiç de babacan olmayan babanın Hasan Paşa şamarıyla yerlere yıkılışını görmekten gayri bıkkınlık getirdik. Lakin biz, yani halk bu oyuna seyirci kaldığı sürece çatpat ve çatapatın sürüp gideceğini de pekala anlamış olmamız gerek şimdiye dek. Yine de anamız iki göz iki çeşme yara bere içinde sürünüyor yerlerde. Bizse seyirci. Oysa anam öyle derdi. Ben oğlum bir kez doğurmadım seni. Ağrım bitmedi daha, her gün seni yeniden doğuruyor gibiyim derdi. Öyledir de analar, ama biz seyirciler, yani halk, her gün yeniden doğacağımızı unutuyoruz galiba. Onun için de çocuklarımızı unutuyoruz. Baba anayı horlayınca çocuğun da ve belki de asıl çocuğun ezildiğini görmezlikten geliyoruz. Kendimiz de çocukluktan kurtulamadık da ondan. Zaten biz hiç çocuk olamadık ki. Şimdi çocuklarımızın çocuk olduğunu bilelim. Hiç dikkat ettiniz mi? Ben ettim. Nerede ana ile baba hırlaşsa çocuklar hep anadan yana çıkarlar. Bizim çocuklar da öyle. Neden biz milletçe anamızdan yana çıkmıyoruz diye bir soru tırnaklıyor beynimizi. Bin türlü nedeni var bunun. Ama asıl nedeni bence henüz büyüklerin eskiden çocuk olduklarını ya da çocuk olmaları gerekirken çocukluğun yad sayılması yüzünden çocuk olamayışlarını unutmuş olmaları. Oysa bunu belirginleştirip büyüklerin pek büyük olmadığını ortaya koyuşa mizah denir benim bildiğim. Büyük çünkü bitmişi tükenmişi temsil eder. Anamız ise doğurgan, çocuklarımız ise gelecektir. Ve mizah her şeyden önce bu geleceğin hizmetindedir. Alt yanı bunun bize şah, onlara mat. Üst yanı ise şamata. 17 Ekim 1977. Yıldırmacılık yıldırmacılıkla yıldırılmaz. Tarihin sayılı Bermuda üçgenlerinden Nizamül Mülk, Hasan Sabbah, Ömer Hayyam üçlüsü kendi meşrebinde, kendi dalında yüceliğe erişmiş üç tür insanı, devlet adamını, devrimciyi, şairi aynı çağda, aynı ülkede, aynı kentte, aynı mahallede çocukluğunu yaşamışlığın, birlikte aşık atmışlığın tutkalıyla yan yana getirmiş olduğu gibi aynı zamanda da toplumsal yaşantının üç temel ilkesini düzene uymayı, düzeni bozmayı ve düzeni aşmayı bir çırpıda somutlayıp sergilemektedir. Üçgenin bu birleştiriciliğine zihinsel şu üç kategoriyi, yani zekayı, inancı ve sezgiyi, üç ayrı tarihsel kişilik olarak sahneye çıkarışını da ekleyebilirsiniz. Nizamül Mülk, 11. yüzyıl sünniliğinin en büyük düzen kurucusu ve koruyucusu olarak tarihe geçerken, Hasan Sabbah bu düzene aykırılığını Sufiliğe inancıyla yoğurup, İran'ın Alamut Kalesi'nde kurduğu Haşşaşin tarikatıyla kurumlaştırmış ve Nizamül Mülk'ün katliyle doruğuna varan bir dizi suikastla kurulu düzenin temellerini sarsmış, mensuplarını dehşete salmıştır. Ömer Hayyam ise bu düzen kuruculuğu ve kırıcılığı ikilemini bilginliği, bilgeliği ve şiiriyle aşmış görünmekle birlikte Sünni şiir tefrikasını büsbütün anafora getiren Haçlı Seferleri dağdağısını düşün alanında verdiği kuşkuculuk felsefesiyle yansıtmış olduğu gibi şiiriyle de bu dünya görüşüne kalıcı bir ses kazandırmayı bilmiştir. Frenkçe'de suikast karşılığında kullanılan assassin sözcüğünün haşhaşın kökünden geldiğini kısaca belirttikten sonra diyebiliriz ki, Hasan Sabbah ölümüne bağlandığı inancın yaşama aktarılmasında aşılmaz engellerle karşılaştığı zaman düştüğü umutsuzluğa karşı tarafa ölümle ödettirerek gidermek isteyenlerin ne ilki ne de sonuncusudur. Terörizm yıldırıcılık düzünden yıkamadığı düzeni arkadan bir dehşet kasırgası içinde çökertmeyi amaçlayan devrimci bir yöntemdir. Devrimci derken bilimselliği bırakın bir yana, olumluluğa dönüşmesi umudu kıt mı kıt, üstelik kişisel olmasa bile öz nitelikten de kaçınmayan bir başkaldırışı kastediyorum. Öte yandan zaman zaman yıldırıcılığa başvuran anarşizm, devleti tümden ve tezelden ortadan kaldırmayı amaçlayan geniş kapsamlı bir siyasal öğreti olarak yıldırıcılıkla eleştirilmemelidir. Çünkü yıldırıcılık ya geçici ve kısa erimli kullanılan bir çaredir ya da umutsuzluğu bir yaşam, daha doğrusu bir ölüm yolu haline dönüştüren toptancı ve kestirmeci bir davranış sistemidir. Albert Camus'un kapitalist ve işçi sınıfları arasında ezilip ortadan kalkmaya mahkum bir ara tabaka bellediği küçük kent soyluluğun yıldırıcılığa düşkünlüğü, bazılarımızın içinden çıktığı sosyal tabakanın kaçınılmaz yıkımı karşısında kapıldığı bir intihar eğilimine bağlayışında bir gerçek payı yok değildir. Ne var ki 20. yüzyılın ikinci yarısında kişileri, grupları yıldırıcılığa iten koşulla da nitelik ve nicelikçe önemli bir takım değişmeler yer almıştır. Günümüzdeki yıldırıcılık hareket ve eylemlerine kesinlikle umutsuzluktan köklenen 19. yüzyıl Rus narodnik kıyıcılığına benzetemeyeceğimiz gibi 20. yüzyılın başındaki amacı kısa erimli siyasal suikast akımına da denkleştiremeyiz. İlkin Sovyet Rusya'da başlayıp giderek bütün sanayileşmiş ülkelerdeki sosyalist hareketlerini, sonra da bağımsızlık için savaşın veren geri bıraktırılmış toplumları içine alan tek ülkede sosyalizm akımı, küresel işçi sınıfı savaşımında yer yer ve zaman zaman durağanlıklara, tıkızlıklara yol açmaktadır. Bu görüntülerin çoğu geçici ve sade görünürde olmasına karşın, özellikle küçük kent soylu kesimlerinde umutsuzluklara kapı açmakta, devrimci siyasal güçlerin kurulu düzenin parçaları haline dönüştüğü izlenimini yaratmaktadır. İşi devrim yapmak olan devrimcilerin devrimden ayak götürdükleri ve devrim yapıcılığından çıkıp parçacılığa saptıkları kanısına güç kazandırmaktadır. Bu yumuşama siyasasıyla ağırlaşan eleştiri ve yorumların bence tarihsel koşulları göz önüne almamaktan doğan keskinliğine ve acımasızlığına, yıldırıcılık yönetiminin seçilmesi bakımından katkıda bulunan bir başka etken ise günümüzdeki sanayi toplumlarının merkezileşmekten ve incelmekten ötürü gelberi ettikleri kolay vurulabilme özellikleridir. Bunda teknolojinin çıt kırıldığımlı olduğu kadar toplumun rahata alışmışlığından doğan kolayca paniğe kapılma ve feleğini bir anda şaşırmaya yatkınlığı da rol oynamaktadır. Bu durumda ölümü göze almış 5-10 kişinin ortalığı nasıl velveleye verebileceğinin örneklerini görüp durmaktayız. Bir de bu aciliyet konumuna Filistin'de olduğu gibi kapitalist düzenin insan gözyaşına bakmazlığından baş veren ve milyonlarca mazlumu onulmaz acılara gark eden marifetlerini kattığınızda dünyada yıldırıcılık akımı uluslararası işbirliğinden de öte bir bütünlük kazanmaktadır. Buraya kadar anlattıklarımdan anlamış olacaksınız. Ben günümüzdeki yıldırıcılık eylemlerini onaylamıyorum. Ama bu demek değil ki bu tür eylemlere girişmiş olanları sevecen gözle görmüyorum. Geçici başarılarını üzüntülü bir yürekle kutlamıyorum ve ölümlerine yas tutmuyorum. Çünkü biliyoruz onların tutsak ettikleri patronların patronu Schleyer, Nazi Goleterliği sırasında onlardan bir tekini ele geçirdiğinde öyle mehil filan vermeden derisini nasıl yüzdü ve yüzecekti. Şu son uçak işinde de Somali'nin Marksist yönetimince kalleşliğe uğratılan gerillalar baskına uğrayıp öldürülmeden yarım saat önce rehinelerine Filistin sorununu kim bilir nasıl inançla, nasıl içtenlikle anlatıyorlardı. Ben Nagasaki'de sivil halkın üstüne atom bombasını atanların, Vietnam'ı napalmlarla delik deşik edenlerin, eski Avrupa burjuvazi insancıllığına değil, o gerillaların vur abalıya getirilen insanlığına dostluk duyuyorum. Belki de onların asıl başarısı demokrasi, hukuk devleti, insan hakları diye mangalda kül bırakmayanlara, Stuttgart'ta tecrit hücrelerinde yatan Bader ve arkadaşlarının intihar süsü verip alınlarından kurşunlayarak öldürmekle davulunu çaldıkları, bu ilkelere ne kerti bağlı olduklarını insanlığa gösterme fırsatı verişleridir. 20 Ekim 1977 Sansaryan Hanı'ndan Sansüryan Hanı'na. Şu ikinci Mimcim koalisyonunun ortaklar arasındaki çekişmeler yüzünden işlemediğine, iş çıkarmadığına dair söylenmedik söz bırakmadı sabahları soldan kalkanlarımız. Ama nasıl utandırdı, nasıl boz itin kuyruk altına sokuverdi adamlar bizi. Sen misin toplanamıyorlar, yan yana gelemiyorlar, karşı çıkamıyorlar diyen? Civciv çıkacak, kuş çıkacak çağrısını işitir işitmez, sayın revanilerimiz tahtirevanlarına atladıkları gibi soluğu bakanlar kurulunda aldılar. Öyle kapışmasız, apışmasız hemencecik yeni sansür kararnamesini yumurtlayıverdiler ve o hızla resmi gazetede kuluçkalattılar. Sen ey yumurtaya can veren Allah'ım, cinsiyet konusunun cansız canlılara bile can kattığı, kaynaştırdığı, kucaklaştırdığı teranesiyle bu başarıyı küçümsemeye kalkışanlarımız çıkacak elbet. Ama unutmasınlar ki Adem babamız Adem'den, yani yokluktan, Havva anamızı havalandırarak kurtuldu ve iktidara kavuştu. Niye şimdi mimcimcilerimizin aynı konuya ters yönden de olsa ama aynı ciddiyetle, aynı aciliyetle eğilişini yad sayıyoruz, anlamıyorum ki hiç. Ava Gardner'in 1950'lerde yıldızlığını ettiği Çıplak Ayaklı Kontes adındaki ünlü filme Çıplak Ayaklı Kont adıyla Nazire yeni bir film çevirmeye hazırlandığı Yeşilçam çevrelerinde ısrarla söylenen Sayın İçişleri Bakanımız Korkut Özal, eski sansür tüzüğünde ihmalen açık bırakılmış bazı gedik ve delikleri, Keban Barajı'na patlak veren oyuklara karşı uygulanan beton şırıngası yöntemiyle tıkamayı boynuna borç ve eteğine vazife saymışsa bunda yadırganacak ne var? Filmlerde açılıp saçılma, soyunma, ayıp ayıp konuşma hepsi yasak artık. Işık mışık oyunuyla bile oyuncuların çıplakmış gibi görünmesine meydan verilmeyecek. Banyo sahnelerine paydos. Işık mı var ki oyun olsun, su mu var ki banyosu olsun diye dırdırlanacak menfilleri şimdiden elimle koymuş gibi biliyorum. Bakmayın siz onlara. Önce senaryoyu sonra da filmin bir değil 10 kopyasını sansür kuruluna yolladıklarında anlarlar hepsi. Türkiye'nin artık Anya değil Konya olduğunu. Üstüne üstlük böyle sıkı bir denetimden geçirilen filmlerin üzerinde sonradan Ali Cengiz oyunları oynanmaması için de sinemalara müfettişler gönderilecek. Bununla da yetinilmeyerek çekim sırasında her sete polisler görevlendirilerek seks sahnelerinin yapılması önlenecek. Sayın Özal sözüne ettiğimiz kararnamenin gerekçesinde Türk sinemasını ıslah amacını ileri sürüyor ki yerden göğe haklı. Bu önlemler sayesinde eminim şimdiye dek yetenekleri bu alanda denenmiş olan güvenlik görevlilerimiz arasından kim bilir nice rejisörler, nice oyuncular yetişecek. Belki de böylece Türk sinemasında başlayacak yeni polisiye filmler akımı, karakol ve kontrgerilla dönemlerinden geçmiş bu yeni sanatçı kuşağıyla yurdumuza özgü bir gerçekçiliğin kök salmasına ve bu gümrahlıkla dış piyasaları tutmasına el verecek. Bu kararnamenin olumlu bir başka yanı daha var. Milletimiz biliyorsunuz ekonomimizin darboğazdan kurtulması için gerekli ve zorunlu son zamlarla bir perhiz dönemine ister istemez sokulmuş bulunmaktadır. Besin yetersizliğiyle yüz yüze geleceğimiz meydandadır. Şimdi bu yüzden bedence zayıf düşmesi mukadder olan gençliğimizin sinemalarda cinsen tahriki sonucunda büsbütün ölümcülleşecek ince ve kalın hastalıklardan esirgenmesi için de bu yeni tüzüğün yararlı olacağı kanısındayım. Yalnız bunu bir eleştiri olarak değil, genel tasarıya katkıda bulunur umuduyla söylüyorum. Bu yeni sansür kararnamesinde belki de gözden kaçtığı için öngörülmemiş bir husus var. Madem haklı olarak güvenlik kuvvetlerimizin sinemamız üzerinde böylesine sıkı ve dakik bir denetimi gerekli görülüyor, bu çerçeve içinde zaman ve güç israfını önlemek üzere ya Sansaryalı'ndaki Emniyet Müdürlüğümüzün Yeşilçam'a nakli ya da Sansaryalı'nın yanında sinemamızın devlet yönetimi ve denetimi altında ıslahına toptan el verecek bir sansür yan han kurulması için 1978 bütçesinde yeterince bir ödenek ayrılmasına şimdiden çalışılmaya başlanmalıdır. 21 Ekim 1977 17. ayrımın sonu. Sayfa 263.